11. kaset, 1. yüz, sayfa 408. Kapılarının önünde arabalar duruyordu. Zenginlik ve lüks taşıyordu Kamino-Ostrovski sokaklarında. Kuyular kadar güzel kızların yakışıklı, soylu gençlerin kollarında sakin sakin gezindiklerini gördüm. Kuşkusuz şiirden, sanattan söz açmışlardır diye düşünüyordum. Belki de tam karşıtı. Eğlendiklerinde her iki tarafında kendilerine verecekleri çeyizle nasıl bir yaşam sürdüreceklerinin geleceğe yönelik düzenlemelerini yapıyorlardır. Bahçesinin yeşillikleri içinde sıkıntılı sıkıntılı dolaşan narin kız 10-15 gün önce Petropavlovskaya'ya bakan yatak odasının penceresini doğaya gerine gerine açarken benim orada kara yüzler örgütünün bıçağı altında can çekişme olasılığımı hiçbir zaman düşünmedi.
Bu dünya ona kapalı.
Kamino-Ostrovski'nin soyluları, onların en az iki yabancı dil bilen genç kızlarıyla delikanlıları, bizim Petropavlovskaya Kalesi'nde boğazlanmamız karşısında bir yaprağın şu anda ağaçtan sararıp solmuş düşüşüne gösterdikleri duyarlılığın belki de onda biri bir duyarlılık göstermeyeceklerdi. Ah Tanrım! Bu güzellik, bu doğaya yarışırlılıkla, bu duygusuzluk, bu kopukluk nasıl bağdaşabiliyor? Anlamakta öyle zorluk çekiyorum ki. Belki de bu nedenle Kamino-Ostrovski'den kaçar gibi uzaklaştığımda kendimi ünlü kilisenin önünde buldum. Bu çan kuleli kiliseyi öteden beri severim. Nedenini bilmiyorum. Nedeni belki de Çin üslubunda yapılmış olması. Belki de basık çan kuleleriyle insanı böylesine görkemli bir soylular ve zenginler mahallesinden sonra mütevazi olmaya çağırışı. Bu kiliseyi buraya Büyük Petro yaptırdığında henüz St. Petersburg kenti kurulmamıştı. Şimdi St. Petersburg'un aşağı yukarı tam ortasında kalıyor.
Sanki Büyük Petro kentleşmeyi ve geleceği nasıl önceden gördüğünü vurgulamak istercesine buralara bir kilise yaptırmış ta o zamanlardan.
Kilisenin bahçesinden bakıldığında uzayıp giden ağaçların dalları arasından yakut rengindeki kubbesiyle St. Petersburg Camii'ni görüyorum. Bu iki yapının da insanı dinlendiren, sanki bu kentte tek sadeliği ortaya çıkarmak, onun savaşımını vermek için kuruldukları düşüncesine kapılıyorum birden. Kentin bu sakin ve yeşilliklerle örtülü, doğaya en yakın, en güzel kesiminde ne kadar kaldığımı bilmiyorum.
Ama kendimi birdenbire bu sakinlikten Gostini Divor'un alışverişli kalabalığında bulunca ne yapacağımı şaşırdım. Ve sanırım ilk kez burada paniğe dönüşebilecek bir korkuya kapıldım. Gostini Divor yalnızca St. Petersburg'un, yalnızca tüm Rusya'nın alışveriş merkezi değil. Söylentilere bakılırsa batıda bile böylesine özenle kurulu bir pazar henüz yokmuş. Gostini Divor Asya'nın Avrupa'ya açılan ağzı. Bu ağız mallar kusuyor. Ağzın çevresinde, içinde karınca gibi insanlar bitip tükenmek bilmeyen bir uğultu içinde bir oradan bir buraya, bir buradan bir oraya girip çıkıyorlar. Devrime çeyrek kala, sanki bundan haberleri olmuş gibi büyük bir tutkuyla, anlaşılması güç bir hırsla habire alıyorlar, alıyorlar, habire satıyorlar, satıyorlar. Neler yok bu çarşıda Tanrım, neler? İran'dan, Belucistan'dan getirilen ipek halılar, ince işlemeli el yatak örtüleri, kürk mantolar, fil dişinden yapılma koltuk takımları, çalışma masaları, kütüphaneler. Bir fil dişi saplı yazı divitinin on binlerce rubleyi aşan fiyatını gördüğümde şaşkınlığım dehşete dönüştü. Çinlilerin el emeğiyle yapılan eşi benzeri bulunmaz çalar saatleri, Japonların insan düşünü aşan oyuncakları, elektrikli ev aletleri. İğneden ipliğe her şey, her şey ışık ışık bu çarşıda. Hele kemerli dükkanlardaki mücevhercilerin, kuyumcuların bal rengi ışığa dönüşen mağazaları ve önünde kol kola girmiş çiftlerin bu vitrinlerde gösterilen taşları izleyişi. Gostini Divor'da şaşkın şaşkın dolaştım. Alışverişe gömülmüş bu insanları devrime çeyrek kala derin bir kaygı içinde izledim. Ah Tanrım, insanların birbirlerini kazıklarken takındıkları iki yüzlülük, boz bulanık pis bir nehir gibi akıyordu Gostini Divor'un sokaklarında. Bir takıya nasıl genç kızların kandırıldığını, salt buradan yapılacak bir alışveriş için nasıl birbirinden uyumsuz ters düşen evlilikler kurulduğunu gözledim. Genç kadının mutsuzluğunu gidermek için bu yaşlı adam zaman zaman onu alıp buraya getirmek, bu zavallı genç kadını mücevherlerin takıları, kürk mantolarıyla afyonlayıp yatıştırmak zorunda. Böyle bir anlaşmanın insana aykırılığını insanın hayalarında büküyor bu çarşı. Bu çarşıyı kapatabiliriz belki ama insanların içindeki bu tutkuyu nasıl söküp alacağız? Bu acımasız soluk aldırmayan, tüm insan onurunu ve erdemini bir kanser gibi yiyip bitiren bu dal budak salmış duyguyu nasıl söküp alacağız insanların içinden? Bir mal ya da eşya karşısında gözlerindeki parıltıdan bu insanların kendilerini bile unuttuklarını, kendilerinden geçtiklerini görmüyor muyum? Peki Tanrım, nasıl söküp alacağız insanın içindeki bu canavarı? Burjuvazi yozlaşmışlığını, insanı kendisine bile köle edişinin günahını bu çarşılarda çıkarıyor. Bu çarşıda ben işimizin ne kadar zor olduğunu ilk kez görüp anlıyorum ve o zaman yalnızca insanı bir başka insanın sömürüsünden kurtarmakla yükümlü değiliz diye düşünüyorum devrime çeyrek kala. Ah Tanrım, öyle zor ki işimiz, insanı kendisinin bile sömürüsünden kurtarmak zorundayız. Çünkü insan kendini nasıl kendinde sömürür, bu çarşıda görüp anlıyorum işte. Gostini Divor'dan kaçıp Znamenskaya alanında gece yarılarını aşan bir yalnızlıkla bir bankta oturmuş düşünüyorum. Nasıl karmakarışık bir dünya bu burjuvaların dünyası, nasıl onurluyla onursuz, orospuyla bakire, kendini satanla başkası için kendini unutan yan yana omuz omuza yaşıyor. Gostini Divor'da insanın en ilkel yapısı kendini kusarken aynı gece Alexei Tolstoy'un Korkunç Ivan'ın ölümü oynanmıyor mu? Bu yapıt Aleksandrinski tiyatrosunda insanoğlunu yetiştirdiği büyük ustalardan Meyerhold'un sahne düzenlemesiyle bu yıl röpriz olarak Gostini Divor'un az ötesinde oynanmıyor mu? Gostini Divor'dan kaçıp Znamenskaya alanına sığınırken ünlü Şalyapin'in verdiği resitale girebilmek için insanların kuyruk yaptıklarını görmedin mi? Ya Maria Tiyatrosu'nun önündeki kalabalığa ne denir? Maria Tiyatrosu'nun önündeki kalabalık dünyaca ünlü dansözümüz Karsavina'nın kapalı gişe süren oyunlarını izlemek için iade bilet beklerken aynı tiyatronun öteki köşesinden yarı karanlık sokağa sapılıverince orada kendini satmak için bekleyen kadınlarımızın kalabalığına ne buyurmalı peki? St. Petersburg'un orospularıyla sanatın insanı arıtan yüceliğiyle kendilerini yönlendirmek isteyenleri ayıran sadece ve sadece bir sokak. Ve öteki sokağa gidince gördüklerim. Maria Tiyatrosu'nun o köşesinden ilerledikçe Avrupa'dan gelmiş olan Selamet Ordusu'nun dinsel korosu ve vaizcilerinin kısa bir süre St. Petersburg'da dinletiler vereceklerini, ruhlarını arıtmak isteyenlerin Selamet Ordusu'nu dinlemeye çağıran afişleri. Afişlere sırtını dayamış göz süzen orospular, hele bu orospular, St. Petersburg'un orospuları. Kendi kendime açıkça söylemeliyim, içlerinden bir tanesi öylesine Katyuşa'ya benziyordu ki, öylesine ondan bile güzeldi ki bu işi daha önceleri gelip burada denemiş olsaydım, devrime hazırlandığımız devrime çeyrek saat kala şimdi şu güzel kızı para karşılığı satın alıp belki de onunla yatıyordum. Gostini Divor'da bir kürk palto karşısında birden duraklayıp hafifçe kendimden geçtiğim gibi. Yo, burjuvalarımızın dünyası insana bulaşıyor. İnsanın kendini koruması ne kadar güç. Kendisinde sağlıklı kalabilmesi ne kadar güç. Peki ünlü sanatçılarımızın bu dünyanın içinde yetişmesini nasıl açıklamalı? Onların yetişmesini sağlayan toprak, böylesine kötülükler, çirkeflikler, sömürü üzerine kurulu haksızlıklardan mı oluşuyor? Bu büyüklükle küçüklük, çürümüşlükle sağlıklı ve geleceği yaratan oluşum nasıl yan yana bir arada yaşayabiliyor? Nasıl? Znamenskaya alanında batan bir dünyayı tümüyle kavramaya, kendi kuracağımız bizim yeni dünyamızla ilişkisini kestirmeye çalışıyorum. Burjuvalarımızın dünyasına tüm devrimci gücümüzle kapılarımızı kapamalı mıyız? Yoksa burjuvalarımızın dünyasını ayıklamalı mıyız? Ayıklanmaya muhtaç bir dünya bu dünya. Kötülüklerden, sömürüden ayıklayıp onun olumlu yarınları yaratacak sağlıklı öğelerini kendi dünyamıza aktarmalı mıyız? Yoksa bu dünyadan hiç hayır gelmeyeceğini düşünüp tüm kapılarımızı ona kesin bir biçimde kapamalı mıyız? Lev Tolstoy'u okutmamalı mıyız örneğin? Karsavina bizim için de dans edemez mi? Şalyapin proleterler için de söyleyebilir mi? Yoksa onlarla birlikte bizim yeni dünyamıza da bilemeyeceğimiz, kestiremeyeceğimiz kötülükler mi bulaşır? Ah Tanrım, yoksa ben Gostini Divor'da gördüğüm hırs ve tutkuyla Maria Tiyatrosu'nun köşesindeki insanın insanı sömürmesinin en ilkel biçimini belirleyen orospularımız karşısında çok mu, gereğinden fazla mı telaşa kapıldım? Ama yeni kuracağımız dünyayı bizden öncekinin bize böyle teslim edeceğini unutamayacağımız için alabildiğine kaygılanmakta, alabildiğine telaşlanmakta devrime böyle çeyrek saat kala haklıyım. Haklı olmaktan çok böyle bir kaygıya karşı görevliyim. Znamenskaya alanına 24 Ekim sabahının ilk ışıkları düşüyor. Daha doğrusu gar kapısına bakan 2. Alexander yontusuna düşüyor 24'ü sabahının ilk ışıkları. Alandan gelip geçenler gittikçe daha sıklaşıyor. Oturduğum banktan kalkıp 2. Alexander yontusu önünde duruyorum. Bronzdan yontu iri kalçalı, koca kıçlı atın üstünde, tümden derin bir rahatlık içinde, hiçbir şeye aldırmadan öylece kas katı bir vurdum duymazlıkla duruyor. Ama özenle Çar Alexander'ı görmek için başımı kaldırdığımda, Çar'ın gözlerindeki alaycı, her şeye boş vermiş parıltıyı görüp kavramakta güçlük çekmiyorum. Prens Trubetski'nin Çar'ın gözlerine, tüm yapısına gizlice, ustalıklı bir biçimde sindirdiği bu alaycı ifade, sanki onların kendi dünyalarının bir simgesiymiş, hiçbir şeyi ciddiye almayan sorumsuzluklarının taşlaşmış bir anlatımı gibi beliriyor kafamda. Sırtımı dönüp hızla Simonni'ye yöneliyorum. Simonni'de bugünden başlayan ihtilalin ilk ciddi hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Artık devrime 24 saat bile kalmadı. Artık proletaryanın ilk devletinin, cahil pleblerin kendi egemenliklerini kurmalarına ve tüm sömürüye son vermelerine 24 saat bile kalmadı. Adımlarımı sıklaştırıyorum görevli olduğum bölgeye giderken ve orospusuz ilkel tutkulardan ayıklanmış insanın insanı sömürmediği bir dünya için başlayacağımız savaşımdaki yerimi alıyorum. İkinci bölümün sonu. Üçüncü bölüm. Yoldaşlar, işçiler, bundan böyle devleti doğrudan kendinizin yöneteceğinizi aklınızdan çıkarmayınız. Siz kendi aranızda birleşmez ve devletin tüm işlerini elinize almazsanız, kimse yardım etmek için sizin yanınıza gelmeyecektir. Sovyetlerinizin çevresinde toplanınız, güçlendiriniz Sovyetlerinizi. Hiçbir işaret beklemeden, bulunduğunuz yerden eyleme koyulunuz. Devrimci düzeni en sert biçimde oluşturunuz. Sarhoş serserilerin, karşı devrimci yünkerlerin, kornilovcuların ve de bunlara benzerlerin anarşik taşkınlıklarını acımasızca cezalandırınız. Üretim üstünde en sert denetimi kurunuz. Üretilen malların dökümünü çıkarınız. Halkın çıkarına karşı kötülük etme cesaretini gösterebilen kim olursa olsun tutuklayınız, onu ve kendisini devrimci halk mahkemelerine teslim ediniz. Lenin. 1. Proletaryanın iktidarı almasından sonra Georgi Vasilievich olayların genel dökümünü veriyor ve susuyor. Geçici hükümet üyeleri diye uludu Antonov Ovseyenko. Antonov Ovseyenko 1884-1938. Antonov Ovseyenko katıksız bir militandı. Askeri devrimci komitenin başkanıydı. Kendisine Podvoyski ve Chudnovski yardım ediyorlardı. Geçici hükümet üyelerini 26 Ekim'de Maria Sarayı'nda tutuklayan Ovseyenko, daha sonra İspanya İç Savaşı'ndan dönüşünde 1938 yılında kurşuna dizildi. Şu anda tutuklanmış olduğunuzu bildiririm. Ben devrimci askeri komite üyesiyim. Geçici hükümet üyeleri kaba kuvvete karşı boyun eğiyorlar ve bununla da oluk oluk kan akmasını önlüyorlar, dedi Konovalov. Konovalov, son ortaklar kabinesinin başkan yardımcısı, zengin bir liberal. Kan mı, ne kanı? Siz kendi kanınızı ne kadar döktünüz ki? Bu haykırış bu kez halktan geldi. Bizden dökülen kanlarınsa haddi hesabı yok. Yalan bu, diye bağırdı kişkin öfkeyle. Hiç kimseyi öldürmedik biz. Koruyucularımız saldırıldığını gördüklerinde yalnızca havaya ateş ettiler. Suhanov. 26 Ekim'de Maria Sarayı kimsenin burnu kanamadan düştü. Tüm kabine üyeleri tutuklandılar. 25'i gece yarısına doğru başlayan 2. Tüm Rusya Sovyetler Kongresi'nde Troçki durumu belirledi ve bu girişimin bir hükümet darbesi olmadığını vurgulayarak halkların girişimlerinin de aklanmaya gereksinme duymayacaklarını söyledi. İsyan süresince Viborg'da gizlenen Lenin ilk kez halkın karşısına çıktı. Yaptığı konuşmada ezilen, sömürülen kitleler doğrudan kendileri kendi yönetimlerini yaratacaklardır dedi. Tüm Rusya Kongresi heyecanla ve coşkuyla iktidarın alınmasını onaylıyor, iktidar artık Sovyetlerin oluyordu. Lenin bunu Sovyetlere ait yeni örgütlenme biçimleriyle devleti oluşturarak Sovyet doğrultusunda bir yapıya kavuşturulacağını söyleyerek belirtiyordu aynı kongrede. Tüm Sankt Petersburg coşku ve sevinç içindeydi. Devrimin gerçekleşmesinden yani halkın kendi iktidarını kendisinin ele geçirmesinden 2 gün sonra iki sosyalist parti, Menşeviklerle Sosyalist Devrimciler, Sankt Petersburg Belediye Duması'na yerleşerek ülkeyi ve devrimi kurtarma komitesini birlikte oluşturdular. Anayasacı Demokrat Parti'nin önde gelen 3 üyesi olan M. Nabokov, Kontes Panina ve adı bilinmeyen bir başka üye bu kurtarma komitesinin yürütme kurulunda görev alıyorlardı. Devrime karşı birleşik cephe oluşturanlar devrimden sadece 2 gün sonra ilk bildirgelerini kamuoyuna duyurdular. Bu bildirgede kitleleri silahlanmaya çağırıyorlardı. Bolşevik Parti'nin devrimci askeri komitesinin delice maceracı girişimine karşı elinizde silahla karşı koyunuz. Devrime bağlı tüm birlikleri Nikola Askeri Okulu'nun çevresinde toplanmaya ve Halk Kurtuluş Komitesi'nin çevresinde kenetlenmeye çağırıyoruz. İşçiler iç savaştan kurtulmak için bizimle birleşiniz. Bu bildiriden sonra artık Sovyet'e karşı yani işçi, er, köylü, delegeler iktidarına karşı akla gelmedik komplolar uygulanmaya başlandı. 28 Ekim'de Gorki'nin Novaya Jizni, Yeni Yaşam, karşı devrimcilerin oluşturdukları ortak cephenin birlikte saptanmış sloganıyla çıkıyordu. Bolşeviklere karşı her şey geçerlidir. Karşı devrimci güçler başlarında Kazakların generali Krasnov olmak üzere Gatchina tepeleriyle Charkoye Siyelo'yu ele geçirdiler. Askeri strateji açısından bu tepelerin ele geçirilmesi tümüyle Sankt Petersburg'u ateş altında tutmak anlamına geliyordu. Charkoye Siyelo'yu ele geçiren bir bakıma Sankt Petersburg'u ele geçirmiş sayılırdı. Tüm aramalara karşın Sankt Petersburg'da ele geçirilemedi Kerenski. Kerenski'nin Amerikan bayrağı taşıyan bir elçilik arabasıyla kaçtığı saptandı. Edinilen bilgilere göre Kerenski'nin Gatchina'da gerici güçlerle birleştiği ve Sankt Petersburg'daki Halk Kurtuluş Komitesi ile ilişki kurduğu öğrenildi. Ve halkın sevinci, coşkusu kursağına acı bir taş gibi gelip çöreklendi. Yeniden öfkeyle pür dikkat kesildi. Ayaklarını uzata uzata sevincini kutlayamadı. Albay Avksentiev komutasındaki askeri subay okulu öğrencileri Kurtuluş Komitesi'nin silahlı isyan çağrısına uyarak başkaldırdılar. Linç olayları görüldü. Devrimci askeri komitenin askersel eylemlerinden sorumlu başkanı Antonov Ovseyenko isyan eden subay okulu öğrencilerini halkın elinden kurtarabilmek için akıl almaz bir uğraş verdi. Yine de isyanın sonucunda halkla öğrencilerin ölü sayısı bir günde 500'ü aşmıştı. İktidarın daha haftası olmadan gerici güçlerin kışkırtmalarının ilk meyvesi işte bu 500 ölü oldu. 30 Ekim. Bolşeviklere karşı her şey geçerlidir sloganının uygulaması büyük kentlerde sabotajlar biçiminde yürürlüğe konuldu. Bu sabotajlar ilk önceleri şöyle belirdi. Örneğin Moskova belediye binasını teslim almaya gelen Bolşevikler, İnincinin top oynadığı bomboş bir yapıyla karşılaştılar. Kilitli kapıları kırıp içeriye girdiklerinde yazı makinelerinin bile baltalarla paramparça edildiğini gördüler. 16 bin kişiyi aşan belediye görevlilerinin hepsi greve başlamışlardı. Sankt Petersburg'da bakanlıklar bomboştu. Ne bir döküman ne de bir tek tanrı kulu var bakanlıklarda. Evraklar, dosyalar, tüm belgeler yakılmış. İşe nereden, nasıl başlayacağımızı bir türlü kestiremiyoruz. Bir Bolşevik bana şöyle diyordu. Kalinin ve ben, Ziraat Bakanlığı'nda bula bula bir çekmecenin dibinde birkaç şeker parçası bulduk ve o sevinçle oturup bir güzel çay yaptık. Devlet Merkez Bankası'na gelen Bolşevikleri hiç olmazsa bir tek görevli bile karşılayıp da kendilerine yol göstermiyor. Oysa hemen bu gece 5 milyon rubleye gereksinme olduğu bize bildirildi. Bu da salt bazı ücretleri, kamu harcamalarını kıtın kıt karşılayabilmek için. Dışişlerine teslim almaya gelen Troçki, kilitli çelik dolaplar ve de bomboş sekreter masalarıyla karşılaştı. Dışişleri Bakanlığı'na kendisine vekaleten görevlendirdiği Deniz Eri Markin'i bırakıp Smolny'ye devrimin öteki ivedi işleri için döndü. Yalnızca Adalet Bakanlığı'nda bizi bekleyenlerle karşılaşıyoruz. İki küçük çocuk Bolşevikleri karşılayan tek topluluk oluyor bakanlıklarda. Adalet Bakanlığı'ndaki tüm dosyalar gizli bir el tarafından imha edilmiş. Kasım'ın ilk haftası içinde karşı devrimci bir hükümetin iş başında olduğunu anlıyoruz. Tüm sabotaj girişimlerini bu karşı devrimci hükümet düzenliyor. Tüm ilişkileri o hazırlıyor. Prokopovich bu gizli hükümetin ilk başbakanı. Prokopovich başkanlığında kurulan grev komitesini büyük endüstri firmalarının sahipleri, ticaret firmaları, bankalar, özellikle Tula Ziraat Bankası, Moskova Halk Bankası, Kafkas Bankası ile öteki önemli kuruluşlar oluşturuyor. Grevdeki işçilerin tüm paralarını fazlasıyla günü gününe bu komite ödüyor. Bu komitenin elinde öylesine güçlü bir silah var ki çok şeyi satın alabilir kıtlıklar, yokluklar ülkesinde. Ruble, tüm karşı devrimci girişimleri rublesiyle işte bu gizli hükümet düzenliyor. Karşı devrimci hükümet büyük kentlerde desteklediği grevlerin yanı sıra ondan da öldürücü, ondan da etkin, amansız bir silah daha keşfediyor. Hiç kimsenin aklına gelmeyen bu silahın adı alkol. Devrimi bu aşamasında silahlarıyla kan içinde boğamayacaklarını anlayanlar, St. Petersburg proletaryasının yünkerleri ve subay okulu öğrencilerini dağıtışını görenler, sabotajlarına bu kez alkol de ekleyip devrimi şarabın ve vodkanın içinde boğmayı planlıyorlar. St. Petersburg'da dünyanın en lezzetli, en zengin şaraplarıyla likör ve vodkaları mahzenlerde stoklanmış duruyor. Karşı devrimci hükümetin ajanları geceleri birdenbire ortaya çıkarak Romanovların bıraktıklarını içelim sloganıyla kitleleri kışkırtıp önlerine düşüyorlar. İşçileri, erleri şarap mahzenlerinin bulunduğu yerlere sürüklüyorlar. Halk birdenbire dünyanın en leziz, en güzel şaraplarına kavuşunca alkolizm salgın bir hastalık gibi patlak veriyor. Antonov Ovseyenko durumu kendi tanıklığıyla şöyle anlattı. Sorun özellikle kışlık sarayın mahzenlerinde saklı şarap konusunda sakıncalı boyutlara ulaştı. Şarapları korumakla yükümlü Preobrajenski alayının erleri tümden sarhoştu. Hepsi kendinden geçip sızmıştı. Pavlovski alayı da en önemli devrimci desteğimiz olan bu alayın erlerinin de ayakta duracak halleri kalmamıştı. Zil zurna sarhoştular hepsi. Çeşitli alaylardan içmemiş, içmeyen ekipler oluşturulabilmesi için adamlar gönderiliyordu durmaksızın sağa sola. Ama hepsi sarhoştular. Devrimci komiteler bile dayanamıyorlardı. Zırhlı araçlarla halk dağıtılıyordu ama hemen ardından halkı dağıtan ekiplerin ayaklarının birbirine dolaşarak sendeliye sendeliye yürüdükleri görülüyordu. Hele gece geldiğinde işte o zaman tam bir curcuna başlıyordu. Romanovların bıraktıklarını içelim diye kıvanç içinde delice bir coşkuyla koşuyorlardı insanlar kalabalıklara. Sonunda Helsingfors'tan gelen denizcilerle düzen sağlanabildi. Demir gibi sağlam iradeli bu insanlar içmektense intihar etmeyi yeğlerlerdi. Vasili Ostrov varoşlarında anarşist sendikalistlerin yönettiği Finlandiya alayı alanın orta göbeğinde şarap yağmacılarını kurşuna dizmeyi ve tüm şarap mahzenlerini havaya uçurmayı kesin karara bağladı. Alkolizm salgınının cepheyi nasıl sardığını iyi nokta Dimitriyev şöyle anlattı. Birdenbire hiç beklemediğimiz bir zamanda karşımıza çıkıverdi alkol. Hem de şaşırtıcı bir bollukta. Petrol ya da benzin etiketli bidonların içinde geliyordu içki. Yiyecek içeceklere tükenmiş birlikler durumu birdenbire kavradılar. Nasıl birdenbire anlaşıldı bidonların içinde içki olduğu? Bu bozguncu zehiri gönderenlerin bugüne değin açıklığa kavuşturulamamış bir gizidir. petrol ya da benzin bidonlarının içinde içki olduğunu öğrenen koskoca bir alayın, koskoca bir taburun erleri hemen her şeyi bir yana iterek bidonların üzerine atılıyorlardı. Matara taşımayı yasaklayıp ellerinden mataralarını almak istedik. Ama hiçbir önlem yeterli olamıyordu. Bu durumu Minsk'te ve bizim daha çok gerilerimizdeki Orça'da da gördük. İlk kez Orça'da Smolensk'ten gönderilen tam tamına ağzına dek dolu 17 vagon içki aldık. 15 Kasım'da durum zar zor, hiç olmazsa birazcık düzeltilebilmişken bu kez üzerlerinde yulaf, ringa balığı, odun gibi etiketler yazılı bidonlarda tam 22 vagon içki daha geldi ve hepsinin içinden de son derece leziz şaraplar çıktı. Devrimci komite üyeleri bile içkiye kaptırmışlardı kendilerini. Son derece güvenilir 7 kişilik ekiplerden oluşan müfrezeler kurduk. Bu müfrezeler iyice silahlandılar. Gecenin saat 10'undan sabahın 2'sine dek aralıksız bir köşede bekleyip ardından söküneden ikinci konvoyun fıçılarını bir bir deldiler. Amaç düşman karşısındaki birlikleri sızdırıp özellikle Almanların St. Petersburg üzerine yürümelerini sağlamaktı. Burjuvazinin kitleleri öldürücü, uyuşturucu silahı alkolizmle savaşabilmek için St. Petersburg'da 2 Kasım'da olağanüstü yetkilerle donatılmış tam yetkili bir komiserlik kuruldu. Şarap yağmacılarının bazıları alanlarda kurşuna dizildiler. Troçki bu konuda Sovyet'te şunları söyledi. Vodka da tıpkı söz gibi politik bir güçtür. Devrimci konuşma egemenlere karşı savaşın verme bilincini uyandırır. Eğer sarhoşluğun önünü alamazsanız bize bomboş zırhlı arabalardan başka hiçbir şey kalmayacak. Şunu aklınızdan çıkarmayınız. Ayaşlıkla geçen her gün onları zafere, bizi de eski köleliğimize yaklaştırır. İşçi ve köylülerin devletini yıkabilmek için dış kaynaklı girişimler. Dost bilinen Finliler, Alman birliklerinin desteğinde Finlandiya kıyılarından gerçekleştirdikleri bir çıkartmayla ta Murmansk hatlarımıza dek sarktılar. Birlikte anlaşmalarla bağlı olduğumuz İngiltere ve Fransa'nın ortak kuvvetleri General Miller'la Ironside komandasında Murmansk'ın kuzeyindeki Kem, Onega ve Arhangelsk'i ele geçirip Şenkursk'a doğru inmeye başladılar. 1400 kilometrelik kuzey cephesinin Finlandiya körfezinin sağından başlayıp ta buraya yani Ukrayna'ya dek olan 600 kilometrelik kısmı tümüyle Alman silahlı kuvvetlerinin işgali altında. Almanlar Psikov'u, Minsk'i ellerinde bulunduruyor. Von der Goltz'un süvari birliklerinin yardımıyla Riga'yı Letonyalıların işgaline bırakıyorlar. Bakü İngilizleri çıkarma yapmak için çağırıyor. İngilizlerin Bakü'yü silahlı kuvvetleriyle ele geçireceklerine kesin gözüyle bakılıyor. Menşeviklerin yönetimindeki Gürcistan bağımsızlığını duyuruyor. Çekler artık tümüyle Volga bölgesini denetimlerinde bulunduruyorlar. Kazan, Simbirsk, Samara, Kursk, Voronej, Charitsin, bugünkü Stalingrad. Çek silahlı kuvvetlerinin denetimi altında. Çekler daha sonra Sibirya içlerine doğru çekile çekile Sovyetlere karşı bölgesel bağımsız ya da Sovyetlere düşman hükümetlerin oluşmasını gerçekleştiriyorlar. İşçi ve yoksul köylülerin devletine karşı bu hükümetlerin Çek süngüleri altında oluşmasını büyük ölçüde gerçekleştirenler Menşeviklerle Sosyalist Devrimciler. İngilizler elde ettikleriyle yetinmiyorlar. Kendisiyle savaş süresince yazgı birliği etmiş bir ülkenin topraklarını işgal etmenin utancını şu kadarcık vicdanlarında duymayan kapitalizmin doymak bilmez hırsı Murmansk'ı da bir saldırıyla ele geçiriyor. Erlerimizi tutsak edip çoğunu acımasızca öldürüyorlar. Artık Almanlarla birlikte bize düşman onlar da. İkiyüzlülüklerini gizleyebilmek için gerek kendi kamuoylarına, gerek dünya kamuoyuna şaşırtıcı yalanlarını ustalıklı bir biçimde hemen üretmeye başlıyorlar. Eğer biz Murmansk'taki silah depolarını ele geçirmeseydik, tüm bu araç ve gereçler düşmanımız Almanların eline geçecekti. Biz böylece bağlaşık devlet olan Rusya'ya yardım etmiş oluyoruz. Japonlar Vladivostok'a silahlı kuvvetlerini çıkarıyorlar. 70 bin aşkın Japon eri Rusya içlerine doğru ilerlemeye başlıyor. İşbirlikçi güçlerin saldırgan emperyalist güçlerle el birliği sonucundaki uygulamaları. gerici generallerden Kolçak, Samara ve Kazan üzerine yürüyor. İngilizlerle Fransızlar General Kolçak'ı Rusya'nın tek sorumlusu ve yetkilisi olarak gördüklerini, onu genel vali olarak atadıklarını dünya kamuoyuna duyurmakta hiçbir sakınca görmüyorlar. Bu, Bolşevikler bizim düşmanımızdır, işçi ve yoksul köylülerin devletini tanımıyoruz demektir. Oysa tanınmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama Londra ve Paris'ten eli boş dönüyor Kamenev yoldaş ve Sovyet'te yaptığı konuşmada şunları söylüyor. Ne yazık ki yalnızız. Kolçak'ın planına uygun olarak isyancı general Denikin Kuban'ı, Don'u ele geçiriyor. Moskova üzerine doğru güçlü silahlı kuvvetleriyle sarkmaya başlıyor. Bu hat doğrultusunda kendisine karşı çıkarılabilecek hemen hemen hiçbir ciddi güç yok. Moskova'nın önü General Denikin'in kuvvetlerine karşı alabildiğine açık. St. Petersburg'un hemen güneybatısında beyazların ordusu Rodzianko'nun kumandasında gittikçe güçlenip kırsal kesimi denetimi altında tutmaya çalışıyor. Kısa bir süre sonra buraya kuzeybatı ordularının başbuğu General Yudenich, Amiral Kolçak tarafından atanıyor. 50 yaşlarında boğa gibi kalın boyunlu ve de uzun bıyıklı bu kan dökücü acımasız general, Rus-Türk savaşında yüz binlerce Türk köylüsünün ve genç erlerin de katili. Ama Rus burjuvalarının gözünde bu azılı general Erzurum kahramanı. Şimdi de bu katil adam ne toprak ne savaş ödentisi, doğrudan barış isteyen Rus işçileriyle yoksul Rus köylülerini bir kaşık suda boğabilmek için St. Petersburg'a girmeye hazırlanıyor. St. Petersburg'un boşaltılması sorunu tartışılıyor. Ne ki kent kendini savunmazsa o zaman Denikin'in güçleriyle birleşen Yudenich'in güçleri devrimcilerin herhangi bir kentte artık üstlenmelerine hiçbir zaman olanak vermeyeceklerinden kentin kendini savunması birdenbire büyük bir önem kazanıyor. Kent sokak sokak, ev ev savunulacak. Zinoviev'in sorumluluğunu Troçki üstleniyor. Bu sırada Troçki Doğu cephesinde savaşıyordu. Kırsal kesimde zengin köylüler silahlı ayaklanmaların kışkırtıcılığını yapıyorlar. Binlerce Yahudi'yi öldürtmekten sorumlu Ukraynalı milliyetçi politikacı Petliura önce Denikin'e karşı savaşıp sonra Bolşeviklere karşı çıkan anarşist Mahno ve Grigoriev'in kara bayraklı silahlı kuvvetlerini destekleyerek Ukraynalı devrimcileri acımasızca öldürüyor, kurşuna diziyor, evlerini yağmalatıyor. Karşı devrimci güçler Yaroslav'ı ele geçirdiklerinden Rubinsk, Kontroma, Nijni Novgorod üzerinden devrimci başkente doğru sarkmaya hazırlanıyorlar. Bunun için tüm bağlaşık devletlerin Rusya sorumlusu genel vali Amiral Kolçak'tan kendilerine eyleme geçme buyruğu vermesini bekliyorlar. Bir avuç devrimci tüm dünyanın silahlı kuvvetlerince hemen hemen çevrilmiş durumda. Proletaryanın ve yoksul köylülerin bu cahil pleblerin devletini yerle bir etmeleri için yalnızca çemberin henüz açık kalmış Finlandiya körfezi ağzının kapanmasını bekliyorlar. Almanlarla anlaşan İngilizler bu açık ağzı da kapayabilmek için sonuçta kendi filolarını Finlandiya körfezine gönderiyorlar. İngiliz filosu bir gece baskınıyla bir kızıl destroyerimizi batırıp Spartaküs ve Astroil destroyerlerini tutsak edince emperyalizmin örsünde dövülmüş çelikten ağız birdenbire kenetlenip üstümüze kapanıveriyor. ABD Büyükelçisi Francis ile Fransa Büyükelçisi Nolan, dış emperyalist güçlerin Rusya'daki girişimlerini iç güçlerin girişimleriyle birlikte uyum içinde geliştirip yürütmenin son hazırlıklarını artık tamamlıyorlar. Her şeyin hazır olduğu, tüm planların tamamlandığı, en küçük ayrıntıların bile yeniden gözden geçirilip kesinleştirildiği bir zamanın sonunda Lord Churchill, Lordlar Kamarası'nda Monsieur Pichon, Ulusal Meclis'te ama ikisi de aynı saatte yaptıkları bir açıklamayla Bolşeviklerin ezileceklerini dünya kamuoyuna artık resmen duyuruyorlar. Yoksul köylülerle işçilerin iktidarının düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyebilecekleri bir tek devlet yok. Dünya burjuvazisi tam bir anlaşma, birlik içinde pleblerin devletini yıkmak için geliştirdikleri kıskaç planını ve her türlü ambargoyu uygulamaya koyuyorlar. feodaliteyi nasıl kanla yıktıklarını bilenler, acımasızlıkları, kinleri, öfkeleri alabildiğine yoğunlaşa, tüm silahlarıyla acımasızlıkları, kinleri, öfkeleri alabildiğine yoğunlaşa, St. Petersburg'u çevreleyip kuşatıyorlar. Açlık, sonu gelmez bir gece gibi açlık. Açlıktan ölüyoruz çok kez. Açlıktan, karşımızdaki düşmanlarımızdan korktuğumuzdan daha çok korkuyoruz. 1 milyona aşkın insanımız açlıktan ölüyor. Düşmanımızdan korktuğumuzdan çok korkuyoruz ondan. İçimizde çünkü. Onu engelleyebilecek, acısını, kıvrım kıvrım dolaşan sancısını durdurabilecek bir güce sahip değiliz. Mermiden çok buğdaya gereksinmemiz var. Buğdaysa kulakların elinde. Dünya finans kapitalinin elinde buğday. Pleblerin açlıktan ölmesini, kendi kendinde diz çöküp çözülmesini bekliyorlar. 2,5 yıl süreyle uyguladıkları amansız ambargoda mektup bile girmedi sınırlarımızdan içeri. Moskova'da yapılan bir halk toplantısında Troçki elinde tuttuğu bir avuç telgrafı bir bir okuyor devrimci halka. Vixi, Nijni Novgorod hükümetinin çektiği telgraf. Mağazalar bomboş, üretim son derece güç koşullarda yapılabiliyor. İşçilerin %30'u aç olduklarından işlerinin başına geçebilecek gücü bulamıyorlar kendilerinde. İşbaşı yapabilenlerin çoğu da tezgahlarının başında düşüp kalıyorlar. Sergeyev Posa'dan çekilen telgraf. Ya ekmek gönderin bize ya da tümden yittik. Biryansk'tan 30 Mayıs'ta çekilen telgraf. Öldürücü, korkunç, salgın bir hastalık. Özellikle çocuklarda ölümcül. Maltsov ve Biryansk fabrikalarındaki kayıplarımız alabildiğine yüksek. Klin, Moskova yakınında. Kent 2 gündür tümüyle ekmeksizdir. Paslev Posa'dan çekilen telgraf. Halk aç. Buğday edinmemiz olanaksız. Doregobuj'dan çekilen telgraf. Kıtlık ve salgın her yanı kasıp kavuruyor. Ama buğday var. Yalnızca Kafkasya depolarında 140 milyon puda erişti buğday stokları. Büyük kentlerin aylık buğday gereksinimi 15 milyon pud olduğuna göre neredeyse bir yıllık buğday stokumuz var elimizde. Ama biz açlıktan ölüyoruz. Peki niçin çıkmıyor buğday ortaya? Niçin? Böyle dop dolu varken ve buğdaysızlık bize bir avuç Bolşevi'ye konan ambargoların en çetini, insanı için için kemiren bir silah buğdaysızlık. Buğdaysızlık, Georgi Vasilievich yukarıdaki tabloyu çizdikten sonra birdenbire sustu, uzun süre konuşmadı. Bunun nedenini önceleri anlamakta güçlük çektim. Daha sonra durumu anladığımdaysa artık iş işten geçmişti. Georgi Vasilievich'in gittikçe belirmeye başlayan donukluğu aslında 11. bölümün sonlarına doğru iyice ortaya çıkmıştı. Znamenskaya alanındaki anlatısının birçok tümcelerini yineliyor, bazen de daha önce söyleyip geçtiği bir tümceyi yeni baştan ele alıp bu kez hiç değişikliğe uğratmadan bir kez daha söylüyordu. Bu durumu önceleri anlatısının görüntüsüne kendisini kaptırmış olmasıyla açıklamaya çalıştım. Ama şimdi böyle birdenbire susuşu ve uzun süre konuşmayışı karşısında tedirginliğim artmaya başladı. Kuşkusuz Georgi Vasilievich yukarıda çizdiği tablonun değerlendirilmesini benim yapmamı istiyordu. Yukarıdaki tablo apaçık şunu söylüyordu. İşte bunca zorlukların içinden geliyoruz. Bunca olumsuzlukları kırıp geliyoruz. Olumsuzlukları olumlulaştırıyoruz. Beklenmeyen şeyleri gerçekleştirdik. İşte bu nedenle devrim yapmaya kararlı olanlar ya da devrim için yola çıkanlar işin su götürür yanı olmadığını çok iyi anlamalıdırlar. Yukarıdaki tablodan 3 aşağı 5 yukarı çıkarılabilecek yorum ve öğreti buydu belki. Georgi Vasilievich'in bu yorumu kendi başıma yapmam için beni kendi kendimle yalnız bıraktığını sanıyordum. Oysa gerçek sandığım gibi değildi. Bu bölümde Georgi Vasilievich'in kendi yazgısı da belirleniyordu. İşte Vasilievich'in durgunluğu buradan kaynaklanıyordu. Karşımda yeniden ölecek bir devrimcinin kişisel sayılabilecek dramını yaşayacaktım. Bu Georgi Vasilievich'in yazgısıydı. Kendisinin devrim tarihinde adına rastlayan her kişi, eğer onu böylesine dinlemek gerekliliğine kendini inandırmışsa, işte o zaman Georgi Vasilievich, onun karşısında bir kez daha acısını ve düşüncesini tıpkı ilk gündeki gibi yaşayarak ölüyordu. Ama bu yenileşen yeniden ölümlerin her bitimi yeniden bir dirilişti Georgi Vasilievich için. Tıpkı zincire bağlı Prometheus gibi. Demirci Hephaistos'un bir kayaya bağladığı Prometheus, tanrıların buyrukçusu Zeus'un öğrenmek istediği gizli söylemeyince, gökleri yerleri bir eden, okyanusları birbirine katıp birleştiren, öldürücü yıldırımını Prometheus'un göğsünde parçalar, onu yerle bir eder ama yine de öldüremez. Çünkü Prometheus ölümsüz bir tanrıdır. Yani tanrılar kralı Zeus'un bile kendisini öldürmeye gücü yetmeyecektir hiçbir zaman. İşte tıpkı onun gibi Georgi Vasilievich de yeniden diriliyor, ölümsüzlüğünü ebedileştiriyordu. Ama bir gerçeği de görmemezlik edemezdim. Vasilievich bu bölümde bir bakıma kendi yazgısını da anlatmak zorunda kaldığı için karşımda gerçekten derin bir acı çekiyor, olayları ilk günkü gibi yeniden yaşıyor ve işte sonuca, o istenmeyen ama kaçınılmaz ve şaşırtıcı sonuca öylece gidiyordu ilk günün acısında. Bu bölümdeki anlatısının zaman zaman durağanlığı belki buradan kaynaklanıyordu. Bunu anladığım zaman işte bu Bolşevik'ten ne öğrenirsem kârdır düşüncesinin opürtünizminden dehşetli utandım. Kendi kendimde dehşetli bunaldım. Georgi Vasilievich öykünün bu bölümüyle gerçek yaşamındaki yazgısını bir kez daha yaşaya yaşaya, bir kez daha kendi kendinde zamanlıya zamanlıya yorulup, bir kez daha kendi kendisinde kendisini uzun açlığına mahkum edip karşımda öyle ölecekti. Bunu kavramakta çok geç kaldım. Bir insanın ölümüne tanıklık hiçbir zaman hoş bir olay değildir. İşin başında Georgi Vasilievich'in böyle bir sonuçla karşımda öyküsünü noktalayacağını bilseydim, kendisini dinlemekten kaçınır mıydım diye kendi kendime zaman zaman sordum. Kaçınamazdım. Nedeni de Georgi Vasilievich'in bu katıksız ve gösterişsiz devrimcinin son derece önemli gizini açığa çıkarmasıydı. Bu gizin, yani bir bakıma kendisini ölüme götüren bu gizin, öylesine önemli bir öğretisi ve devrimci bir eleştirisi vardı ki, kesin olarak bu gerçeğe sırtımı dönemezdim. Vasilievich'in karşımda öleceğini bilsem bile. Ve Georgi Vasilievich bu bencilliğimi anlamış gibi gözlerinde koyu bir buğu anlatısını sürdürdü. 2. İç savaştan bir kesit, küçük bir tren istasyonu, Sivyaz. Georgi Vasilievich, kim böylesine coşkuyla, kıvanç dolu bir sesle seslenebilir bana? Dönüp bakıyorum ama ilk bakışta kimseyi göremiyorum. Sesin geldiği yörede, St. Petersburg Genç Komünistler Örgütü'nün Sivyaz'ı savunmaya gelmiş olan gönüllüleri var. Onlardan birinin beni tanımış olması olanaksız. Erlere dönüp bakıyorum. Parçalanmış kepleri, sökükleri havada uçuşan giysileri içinde, cırbanağı, çıkmış botlarını sürükleye sürükleye, sabah çaylarını ve de yanında verilen bir iki kuru peksimeti almak için istasyon binasının hemen yanındaki erzak çadırına yönelmişler. Hiçbiri böyle coşkulu bir biçimde adımı ünleyemez. Hiçbirinin hiçbir şeye aldırdığı yok çünkü. Sabaha sağ çıktıklarına bile şükretmeyi unuttular onlar çoktandır. Tam bir umursamazlık içinde donup kalmışlar gibi. Ah diyorum kendi kendime, adımı haykırıyorum kıvançla kendime. Moralimi düzeltmek için olmalı. İnsanın kendisinde bile farkına varamayacağı bir dürtüyle kendi kendini onarması, belki de böyle zaman zaman kendi denetiminden kaçmasıyla gerçekleşiyor. Elimdeki bildirilerle yeniden kalabalığa doğru yöneliyorum. Kazanın kuzeybatısında görev üstlenmiş 5. Ordu'ya ve tüm birliklere dağıtılması gerek bu bildirilerin. Trenden yeni indim. Gece uyuyup uyuyamadığımı ya da ne kadar kestirebilme olanağı bulduğumu bile anımsayamıyorum. Kazan önlerinde son derece zor, sıkıntılı, bunalımlı günler yaşıyoruz. Devrimin yazgısı bu koskoca dünyada sanki bu küçücük istasyonda belirlenecek gibi birden büyük bir önem kazandı. Troçki'nin Devrimci Savaş Sovyeti Başkanı'nın treninde görevliyim. Georgi Vasilievich, aldırmadan yürüyorum. Elimdeki günlük emirleri bildiren bildirilerin tüm seksiyon şefleriyle komiserlere bir bir ulaştırılması gerekiyor. Kendi kendimde yitirecek zamanım olmadığı belli. Birinin omzuma dokunmasıyla başımı çevirip baktım ister istemez. Koyu lacivert gözlerinin içi bir bahar sabahı gibi gülen genç bir delikanlı. Nedense hiç ilgisi yokken sanki onunla birlikte birden Katyuşa'yı da görür gibi oluyorum ya da Katyuşa bir şimşek gibi çakıyor beynimde. Georgi Vasilievich diyor karşımdaki, beni tanımadınız mı? Bakıyorum, tanımam olanaksız. Kolunda Parteyni Komitet yazılı, pazu bandından ilk anladığım St. Petersburg gönüllülerinden olduğu, Genç Komünistler Örgütü'nün gönderdiği militanlardan. Sivyaz'a gelişleri de öyle çok olmadı. Sanırım bir ya da iki hafta. Ben Alexi diyor karşımdaki, Alexi. Yine çıkaramadığımı anlayınca, Viborg Mahallesi'nden Alexi, hani 26'sı sabahı, İşte o zaman birden anımsıyorum kendisini. Anımsamamla birlikte birbirimizle kucaklaşmamız bir oluyor. Alexi sen ha, demek Genç Komünistler Örgütü'ndensin. Onlarla mı geldin Alexi? Evet onlarla, gönüllülerle geldim Georgi Vasilievich. Sivyaz'ı savunmak için. Alexi'yi görmek birdenbire elimi yüzümü yıkamışım gibi diriltiyor beni. Birden kendime geliyorum. Ne olduğunu tam biçimlendiremediğim bir kıvancı yakalamış gibiyim. 26'sı sabahı Viborg Mahallesi'nde Alexi ile birlikteydik. Alexi sanırım 17-18 yaşlarındaydı o zaman. Putilov fabrikalarında çalışıyordu. Çar'ın sarayından kovuluşunun resmini yapmak istiyordu. Viborg proletaryası Çar otokrasisine karşı amansız, destanımsı bir savaş veriyordu o dönemde. Hey tanrım, zaman bile nasıl boyutlarını yitirdi bu amansız savaşta. Dün gibi yakın hemen gerimizdeki olay. Başımı çevirip baktığımda sanki 100 yıl gerimizde yaşanmış bir öykü gibi duruyor. 11. kaset, 1. yüzün sonu.